Ayrım 3.
Her zaman düşünceli gibi durur, dolgun, karışık ve kıvırcık kaşları ile kirpiklerinin gölgesi birbirine karışır, gözleri bir kömür parçası gibi ışıldardı. İnsanın içine işleyen bakışlarından çevresine üstünlük hissi veren güvenli ve gizli bir alaycılık akardı. Kendisiyle görüşüp konuşan seçkin kişiler sadece zenginlik ve yaşla açıklanamayacak bir saygı ve itaat duygusuna kapılırdı. Kalabalık ev onun gölgesiyle sessizliğe bürünür, o evdeyken öteki kişiler sanki ortadan silinirdi. Kendisinden çok başkalarını konuşturan, şakalaşan ve güldüren gene o olurdu. En senli benli ve etiketsiz durumlarda bile başkalarıyla arasında aşılamayacak bir uzaklık bırakır, o şakalaşma anı geçince herkes eski konumuna geri dönerdi. Halit Ziya Uşaklıgil, adı geçen eser, sayfa 72. Latife de büyüdükçe tavır ve davranışlarıyla aynen dedesi Hacı Ali Bey gibi saygı ve itaat duygusu uyandıran, çevresine hakim bir kimliğe büründü. Hacı Ali Bey, yazıhanesinde Rum katipler, Ermeni emanetçiler, Yahudi ya da Levanten piyasa adamları çalıştırmış, Hristiyan banka müdürleriyle İzmir'in tüm piyasasına hakim gayrimüslim tüccarlarla iyi ilişkiler kurmuştu. Geceleri soylu ve hatırlı kişiler onun salonunda toplanır, koltuklar ve iskemleler bazen bitişik odaya taşana kadar yan yana dizilir, sonra gecenin okuyucusu olarak evin 13-14 yaşlarındaki delikanlısı Halit Ziya çağrılır, 1-2 saat sürecek okuma seansları başlardı. Emanetçi Kevork'a ısmarlanan kitaplar İstanbul'dan getirtilir, bu seanslar kış geceleri okuma şölenleri halinde sürerdi. Ahmet Mithat Efendi'nin bütün kitapları getirtilmişti. Çeviri romanlar da sevilirdi. Kırmızı Değirmen, forma forma yayımlanan Monte Cristo ve daha neler neler. Hacı Ali Bey gençlerin neler okuduğunu merak eder ve öğrenmek isterdi. Şen şakrak konuşan torunu Halit Ziya'ya da Papağan Halit lakabını takmış ve onu hep böyle çağırmıştı. Taassuba yüz vermeyen, durmadan öğrenen bir insandı. Çevresindekileri de aynı doğrultuda yetiştiriyordu. Eğitim, Uşakizadelerde bir aile geleneğiydi. Hacı Ali Bey'in evinde Arapça, Farsça ve Fransızca dil ve bilim dersleri veren, şiir ve edebiyatla uğraşan öğretmenler bulunurdu. Oğullarından Yusuf da 20 yaşlarında küçük bir divan yayımlamıştı. O yıllarda İzmir'de çok sayıda dil konuşulurdu. Üst düzeydekiler için zorunlu dil Fransızcaydı. Hizmetçilerle Rumca konuşulur, dükkancılarla İtalyanca pazarlık yapılır, ticaret ise daha çok Fransızca ve İtalyanca yürütülürdü. İngilizce bilen ise çok azdı. Dünyaya icatların ve yeniliklerin damgasını vurduğu yıllardı. Bu yenilikler ve değerli eşyalar Paris ve Londra'da düzenlenen sergilerde dünyaya sunuluyordu. Uşakizade ailesi de Paris'te 1869 yılında düzenlenen sergiye ailenin Uşak'taki atölyelerinde dokunmuş halılarıyla katıldı ve altın madalyayla ödüllendirildi. Madalyalı halıyı 3. Napolyon karısı İmparatoriçe Eugenie'ye hediye etti. Ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Londra ve Paris sergilerine katılmak üzere ilk Avrupa gezisine çıkan Padişah Abdülaziz de 1861-1876 aynı sergileri gezmiş, dönüşünde de Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret edecek olan Eugenie'ye armağan edilmek üzere Uşakizadelerin Uşak'taki halı atölyesine bir halı sipariş etmişti. O sıralar ailenin resmi imzası hala Helvacı Zade'deydi. Bu nedenle 1869 yılında alınan altın madalyalı belgede adları Elvagi Zade olarak yazılmıştı. Halit Ziya, Hacı Ali Bey'in yerleştiği ilk evi anlatırken, dedemin zenginliği ve bundan doğan görkemi arttıkça konak, yanındaki yöresindeki kendisine bitişik başka yapıları da yutmuş, Mısırî dergahının karşısında başlayan ana gövdesi bir yandan Basmahane Caddesi'ne, arkadan Ermeni Mahallesi'ne kollarını uzatarak büyük bir alanı kucaklamıştı. Böylelikle birbirlerine eklenen bölüklerin her birinde ailenin bir takımı otururdu, diyor. Halit Ziya Uşaklıgil, adı geçen eser, sayfa 22-88. Dede Sadık Bey. Hacı Ali Bey el tezgahlarında dokutturup dünyaya sattığı halılardan bir servet kazanmıştı. Ancak 1907 yılında Şark Halı Kumpanyası adıyla ortaya çıkan bir yabancı şirket piyasayı hızla ele geçirince Sadık Bey de büyük gelecek gördüğü taşımacılık işine girişti. Kısa sürede 2000 develik bir kervan sahibi olarak İzmir-Aydın arasında yapılan incir, kuru üzüm, buğday, arpa taşımacılığını eline geçirdi. Kurulması o yıllara denk düşen Aydın İzmir Demiryolu şirketine de ortak olmak istedi. İngilizler Sadık Bey'in ortaklık teklifini geri çevirince çok sinirlenmiş ve öyle bir deve kervanı kurarım ki Aydın'da bir deve yola çıktığında İzmir'de bir deve yükünü boşaltmak üzere Tepecik'teki deve damına çöker demiş, dediğini de yapmıştı. Herkes daha ucuz olan deve taşımacılığını tercih edince demir yolları işletmesi Sadık Bey'in istediğine boyun eğmek zorunda kalmıştı. Şükran Yücel, Uşakizadeler, İzmir Life, sayı 24, Ağustos 2003. Sadık Bey adeta bir ticari dehaydı. New York Pamuk Borsası'nda sandalye sahibi olmayı başaran ilk Türk oldu. Bu sandalyeyi daha sonra oğlu Muammer devraldı. Halit Ziya 19. yüzyıl sonundaki ticari yaşamı ayrıntısıyla anlatıyor. İzmir'le ilgisi olan büyük bir Anadolu parçasının bütün elde ettiği ürünler gelir, Yemiş Çarşısı'ndan başlayarak gümrük dolaylarına kadar geniş bir alanı doldururdu. Ve bu alanın içinde dünyanın her yanından akın etmiş, çeşitli bayraklara bağlı yabancılarla, gene dünyanın neresinden çıktıkları belli olmayan ama öteden beri İzmir'de kurulu oldukları bilinen, ceplerinde değişik, üstelik birkaçar tane uyrukluk pasaportları ile sanki Frankler ve bunların arasında Rumlar, Ermeniler ve özellikle Musevilerden oluşmuş bir mahşer kalabalığı kaynaşırdı. Şurada burada tek tük Türk mağazaları vardı. Halit Ziya, Türk ticaret adamlarının bu piyasada sadece aracılık yaptıklarını, Anadolu'dan gelen ürün, çürük, çatlak bir su borusundan akar gibi ziyan olup giderken, yabancıların cebinde kabaran yumaklar meydana getirdiğini söylüyor. Halit Ziya Uşaklıgil, adı geçen eser, sayfa 165. İmparatorluğun ekonomik açıdan en canlı kenti olan İzmir'de nüfusun yarısı Türklerden, diğer yarısı Rumlardan, Ermenilerden, Yahudilerden ve Levantenlerden oluşmaktaydı. Herkesin mahallesi ayrıydı. Gelen yabancı seyyahlar Rumların çok kalabalık olduklarını gözlemişlerdi. Rumlar 1821'de Yunan devleti kurulana dek Osmanlı tebaasında yaşamış, devletleri kurulunca isteyen Yunan tebaasına geçmişti. Ermeniler, yaşam biçimi ve gelenekleri açısından İzmirli Türklere en yakın olan kesimdir. Türkçeyi çok güzel konuşuyorlardı. Ermeniler, siyasi olaylara karışmadan sakin bir yaşam sürüyorlardı. Marjorie Hazopin Dobkin, adı geçen eser, sayfa 45-46. Nail Moralı, Mütarekede İzmir, Önceleri ve Sonraları, Tekin Yayın Evi, İstanbul, 1976, sayfa 129. Kendi dünyalarında yaşayan, daha çok Türklerle ve Ermenilerle ilişki içinde olan Musevilerin de politikaya karışmadıkları ve yönetici sınıfla bir çatışmaya girmedikleri gözleniyordu. Türklerle en az ilişkisi olan kesim Levantenler ve yabancılardı. Onlar konsoloslukları tarafından ve ağırlıklı olarak kendi yasalarıyla yönetiliyorlardı. Frank Mahallesi diye anılan şık mahallelerinde keyifli bir hayat sürüyorlar, vergi de ödemiyorlardı. İzmir iç içe şehirler görünümündeydi. 1908 yılının İzmir'inde 53 cami, 51 mescit, 35 kilise ile 17 havra vardı. Yaşar Aksoy, Bir Kent, Bir İnsan, Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı, İstanbul, 1986, sayfa 43. Farklı inanç ve gelenekler nedeniyle dinsel gruplara göre düzenlenmiş bir yapıda herkes kendi mahallesinde yaşıyordu. Bazı mahallelerde duvarlar, gece karanlık basınca kapanan kapılar bile vardı. Ermeni mahallesi bugünkü fuar alanının içindeydi. Fuar alanı merkez alındığında güneyde Museviler, Musevi mahallesinin güneyinde Eşrafpaşa, Kadife Kale, Konak, Sarıkışla, Türkler, fuar alanının kuzeyinde Rumlar yaşıyordu. Kordon boyunda ise hep yabancı uyruklular yaşıyordu. Kentin idari merkezi konaktaydı. 1901 yılında bu merkezi görünür kılmak için bir saat kulesi dikilmişti. Herkes kendi mahallesinde otursa da zenginler deniz kıyısına en yakın olan Frank kesiminde yaşamaya başlamışlardı. Marjorie Hosopian Dopkin, adı geçen eser, sayfa 105. Uşakizade ailesi önce İzmir'in Basmane semtine yerleşti. Sadık Bey adıyla bilinen bu ev bugün de otel olarak kullanılıyor. Ailenin ikinci durağı ise Karşıyaka'da Soğukuyu'daydı. Burası Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın ömrünün son günlerini geçireceği evdi. Sadık Bey'in üçüncü evi Mustafa Kemal'in karargah olarak seçtiği Göztepe'deki ünlü Beyaz Köşk'tü. Bu köşk 2005 yılında restore edilerek kültür hizmetine sunulmak üzere Karşıyaka Belediyesi'nce kamulaştırıldı. 1998 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de sokağa Latife Hanım'ın adı verildi. Sadık Bey bu evi yaptırırken o sıralar adet olduğu üzere şehrin dört bir yanına ciğerler astırıp ciğerin en son koktuğu yeri yani en havadar mekanı bulmuş, bugün müzeye dönüştürülen Beyaz Köşk'ün yerini özenle seçmişti. Sahilden bin basamakla çıkılan güzel bir teras, bahçenin içindeki iki katlı evin verandasında kocaman bir mor salkım ve Ebruli Hanım elleri göze çarpardı. Evin bulunduğu semt bugün de Sadık Bey olarak biliniyor. Adını Adeviye Hanım'ın babası Daniş Sadullah Bey'den alan durak ile Sadık Bey'in adını taşıyan durak, İzmir'in yerlilerine Uşakizade ailesini hatırlatmaya devam ediyor. Modern bir işletmeci olan Sadık Bey, İstanbul'a bir gelişinde güzeller güzeli Çerkez bir halayıya aşık oldu. Onu sevdi ve evlendiler. Adı Makbule'ydi. Sesi güzeldi, çok iyi ut ve kanun çalardı. Sadık Bey karısını çok sevdi. Aşkları bir yaşam boyu sürdü. Sadık Bey, Batı kültürüne açık olduğu kadar kendi ülkesinin kültürüyle, sanatıyla yakından ilgileniyor, çok iyi kanun çalıyor, Makbule Hanım da ona uduyla eşlik ediyordu. Sadık Bey ile Makbule Hanım'ın ilk çocukları küçük yaşta öldü. 1872 yılında doğan ikinci çocuğa Muammer adı verildi. Muammer evde öğrenim gördü. İngilizce, Fransızca öğrendi. Daha sonra da babasının mahallenin çocukları okusun diye açtığı okulda eğitim aldı. Muammer 16 yaşına gelince babası Sadık Bey onu memur adayı olarak Osmanlı Bankası'nda işe başlattı. Başka şirketlerde terleyerek iş öğrenmesi gerektiğini, baba şirketinde beylik taslamaması gerektiğini düşünüyordu. 1889'da yeğeni Halit Ziya'yı da yanına alarak Paris Büyük Fuarı'nı görmek üzere uzun bir yolculuğa çıktı. Önce deniz yoluyla Pire ve Atina'ya gittiler, sonra İtalya'ya. Atina'nın ve İtalya'nın bütün eski yapılarını, saraylarını, göllerini, dağlarını tepe tepe gezdiler. Geniş imkanlarla yapılan bu yolculuk Paris'in Opera Meydanı'nda son buldu. Paris'teki uçsuz bucaksız sergi ikisini de öylesine etkiledi ki Paris'i diledikleri gibi gezemediler. Halit Ziya'nın geziyi anlatan yazıları Hizmet Gazetesi'nde yayımlandı. Amca ile yeğen yolculuktan ve birbirlerinden çok hoşnut kalmışlardı. Halit Ziya Uşaklıgil, adı geçen eser, sayfa 303-306. Muammer, Osmanlı Bankası'ndaki ilk iş tecrübesinin ardından babasının ihracat işlerini devraldı. Evlenme yaşı gelmişti. Klasik ressamların tablolarındaki kadınları andıran Adeviye Hanım'la yaşamını birleştirdi. Engrosser Rilk, Nie Verhefte, Klenge, Verlag, Otto Beer, Leipzig ve Berlin, 1937, sayfa 198. Sadullah Daniş Efendi, kızını evlendirirken kocasından bağımsız bir geliri olması için hanlarından birini paraya dönüştürdü. Paranın bir kısmıyla çeyiz yapılacak, geri kalanı Adeviye'ye ömür boyu gelir olacaktı. Kemer altındaki Kızlar Ağası Hanı satışa çıkartıldı. Adeviye şanslı bir genç kızdı. Çünkü hana talip olan kişi kayınpederi Sadık Bey'di. Satışa çıkarılan bu emlaki alıp gelinine düğün hediyesi olarak verdi. Sadullah Daniş Efendi ile Sadık Bey, Adeviye'ye verilecek armağan için ortak hareket etmişlerdi. Latife'nin ailesinde kadınlara hep değer verilmişti. Adeviye de eğitimli bir genç kızdı. Özel hocalardan ders almış, Arapça ve Fransızca öğrenmişti. Muammer tek oğuldu. Bu yüzden Sadık Bey genç evlilerden çok sayıda torun istiyordu. Sadık Bey'in istekleri sonuçsuz kalmadı. Adeviye ile Muammer'in tam 10 çocukları oldu. Çocuklardan ilk 4'ü öldü. Hayatta kalan en büyük çocuk 1899, Latife'nin evlenme belgesinde 1315, 1899, mezar taşında 1900 yazıyor. Ben evlenme belgesini esas aldım. Yılının 17 Haziran'ında dünyaya gelen Latife'ydi. Bu yüzden Latife'nin göbek adını peygamberin kızı ve Ali'nin eşi olan Fatıma Tül Zehra'dan almışlardı. Ardından aileye iki oğlan çocuk daha geldi. İsmail ile Ömer. Sonra da Vecihe, Rukiye ve Münci doğdu. Aileye geleneksel olarak batıya dönük ama doğulu değerlere de saygılı bir yaşam tarzı hakimdi. Daha 20'li yaşlarındayken İzmir'in en önde gelen tüccarları arasında sayılan Muammer, İngiltere-Amerika Birleşik Devletleri arasında deniz ticareti yapan İngiliz Portsmouth Ajantası'nın ortağıydı. Abdülhamit'in saltanat dönemine rastlayan o yıllarda ihracatçılar arasında Türklere pek rastlanmıyordu. Muammer İngiltere ile yaptığı ticaretle yetinmedi. Bir süre sonra da Amerika'ya ulaştı. 1900 yılında Türk tüccarı sıfatıyla tütün borsasında ilk kez kendi adına bir sandalye elde etti. Daha önce babası Sadık Bey de New York pamuk borsasında sandalye sahibi olmuş, bunu daha sonra oğluna devretmişti. Muammer o yıllarda 4 kez Amerika'ya gitmiş, hatta 1907'de New Orleans'ta olduğu için ortanca kızı Vecihe'nin doğumunda bulunamamıştı. İş Dergisi. Amerikalı gazeteci Isaac Marcos'un onu anlatırken şu sıfatları kullanıyordu. İzmir'in en zengin tüccarı, Türkiye'nin New York ve New Orleans pamuk borsalarındaki ilk üyesi. Sık sık Birleşik Amerika'yı ziyaret ediyor ve çok akıcı bir İngilizce konuşuyor. Isaac Marcos'un adı geçen eser sayfa 165-166. Uşakizade ailesinde çocuklar özgürce büyüdüler. Adeviye Hanım'ın 6 çocuğuna gözleriyle talimat veren, sesini yükseltmeden evdeki otoriteyi sağlamayı beceren bir anne olduğu anlatılıyor. Muammer Bey ise öyle çok otoriter bir baba değildi. Kendisine katiyen saygısızlık ettirmeyen bir insandı ama, diyor Muammer Erboy. Annem ve teyzem, dedem de dedem diye bayılırlardı. Aman ne güzel giyinirdi, ne güzel kokardı diye hep anlatırlardı. Anneanne de dünya şekeriydi. Ama yavrucuğum diye konuşurdu hep. Dede anneanne ilişkisi çok saygılı herhalde ama Muammer dedemizin çapkınlıkları zaman zaman anlatılırdı. Muammer Bey'in gözdesi karantinalı despina. Muammer Bey'in karantinalı Despina ile bir gönül ilişkisi olduğu o günlerin İzmir'inde kulaktan kulağa aktarılmıştı. İşgal günlerinde yaşanan bu sevda Atilla İlhan'ın dizelerinde de yer aldı. Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına, çıktı mı deprem sanırdın kara kız kantosuna, titreşir kadehler, camlar kırılır alkışlardan, Muammer Bey'in gözdesi karantinalı Despina. Çapkın gülüşü şöyle faytona binişi Cordelia'dan, ne kadar başkaydı her kadından, her bakımdan. Sınırsız bir mutlulukta uyuturdu Muammer Bey'i, ustalıkta damıttığı o tantanalı aşklarından. İşgal alt üst etti nasıl da İzmir'de her şeyi. Öğrendi kullanmasını Despina bu yanlış geceyi. Körfez'de parıldayan Yunan zırhlılarına karşı, Miralay Zafiru'yla İspilandit Palas'ta sevişmeyi. Gemi sinyallerinin gece bahçelere yansıması, havuzda saman yolunun hisar buselik şarkısı. Demlendikçe yalnızlığı aydınlanıyor Muammer Bey. Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması. Atilla İlhan, karantinalı Despina. Latife. Latife mürebbiyeleri, aşçıları, hizmetçileri, bahçıvanları olan bir evde büyüdü. Onda çekingenlikten hiçbir eser yoktu. İnsanın dosdoğru gözlerinin içine bakan bir çocuktu. 8 yaşına kadar İsmail ve Ömer'le büyüdü. Oğlanlara mahsus oyuncaklar ve oyunlarla kuşatılmıştı. Hakkını aramayı, ezilmemeyi öğrenmek için onlar gibi olmaya çabalıyordu. Bebekleriyle oynamaya pek fırsat bulamadı. Kız kardeşi Vecihe doğana kadar İsmail ile Ömer'in dünyası onun da dünyası oldu. Muammer Bey dış dünyayla çok iç içe yaşadığından çocuklarının çok sayıda yabancı dil konuşmasına önem veriyordu. Dünya dilinin İngilizce olacağını fark ettiği için ilk çocuğu Latife'nin mürebbiyesini İngiltere'den getirtmişti. Kızını oğullarından ayırmayı hiç aklından geçirmedi. 3-4 yaşında İngilizce derslerine başlayan Latife hemen ardından da Fransızcayla, Almancayla, Latinceyle tanıştı. Latife kardeşleriyle birlikte her biri başka dil konuşan mürebbiyeler gözetiminde gelişip serpildi. Muammer Bey İzmir'deki okul sıkıntısını aşmak için İngiliz, Alman, Fransız öğretmenler getirtmişti. Latife'nin yeğeni Muammer Erboy o günleri şöyle anlatıyor. O kadar mürebbiyeyi birer kişi için getirtmek günah deyip bugünkü İzmir Türk Koleji'nin altında dağ evlerini andıran saçaklı bir binacık yaptırıyor ve bu binayı dershane olarak kullanıyor. Mahalleden çocuklarının eğitimine kafi para ayıramayan insanların akıllı çocuklarına orada ders veriyor her gün. Okul gibi yani. Kendi çocuklarının yanı sıra 20'ye yakın çocuk okuturmuş. Her memleketten, her ana lisandan hoca vardı içeride. 6-7 tane, gayet kalabalık yani. Büyük dedemin eğitime önem veren bu tutumu sanırım babası Sadık Bey'den kaynaklanıyor. Dedem çok ileri görüşlüymiş. Muammer Erboy'la görüşme. Muammer Bey ve Adeviye Hanım çocuklarını eğitirken zamanın ötesine geçip kız oğlan ayrımı yapmadılar. Kızlarına gösterdiği özenin topluma uymadığının farkında olan Muammer Bey onlara ''Sizin gibi iyi eğitilmiş kızlarla evlenecek erkekler bu ülkede ancak birkaç kuşak sonra yetişecektir.'' demeyi de ihmal etmiyordu. Şükran Yücel. Adı geçen yayın.